Ayrım 6.
Muhtarı bu yüzden küçümsediğini hissetti. Ama alnını dayadığı pencereden bakarken bir içgüdüyle muhtara bambaşka bir şey söyledi. Muhtar, Allah'a inanmaya başlarsam hayal kırıklığına uğrar, hatta beni küçümsermişsin gibi geliyor bana. Niye? Batılılaşmış, yalnızlaşmış ve Allah'a tek başına inanan birey seni korkutur. İnanmayan bir cemaat adamını, inanan bir bireyden daha güvenilir bulursun. Senin için yalnız bir adam, inanmayan adamdan daha sefil ve kötüdür. Ben çok yalnızım, dedi muhtar. Bu sözü bu kadar içtenlikle ve inandırıcı söyleyebildiği için K, ona bir hınç ve acıma duydu. Odadaki karanlığın hem kendisinde hem de muhtarda bir çeşit sarhoşluk sırdaşlığı yarattığını hissediyordu şimdi. Olacağım yok ama benim 5 vakit namaz kılan bir dindar olmam seni asıl neden korkutur biliyor musun? Sen dine ve cemaate ancak benim gibi layık Allahsızlar devlet ve ticaret işlerini üzerlerine alırlarsa sarılabilirsin. Din dışı işleri, batı ile ticaret ve siyaseti hakkıyla götürecek bir dinsizin çalışkanlığına güvenemeden insan bu ülkede gönül rahatlığıyla ibadet edemez. Ama sen o din dışı devlet ve ticaret adamı değilsin. İstediğin zaman da seni Şeyh Efendi Hazretlerine götürürüm. Polislerimiz geldi galiba, dedi Kaan. İkisi yer yer buz tutmuş camın aralıklarından, aşağıda han kapısına park etmiş polis aracından kar altında ağır ağır inen iki sivile sessizce baktılar. Ben senden bir şey isteyeceğim şimdi, dedi muhtar. Birazdan bu adamlar yukarı gelir, bizi merkeze götürürler. Seni gözaltına almazlar, ifadeni alır bırakırlar. Oteline dönersin. Akşam da otel sahibi Turgut Bey seni yemeğe çağırır, gidersin. Orada tabii meraklı kızları da olur. O zaman İpek'e şunları söylemeni istiyorum. Dinliyor musun beni? İpek'e onunla yeniden evlenmek istediğimi söyle. Ondan örtünmesini, İslami kurallara uygun giyinmesini istemem bir hataydı. Ona artık dar görüşlü, kıskanç taşralı bir koca gibi davranmayacağımı, evliliğimiz sırasında ona yaptığım baskılardan pişman olduğumu ve utandığımı söyle. Sen bunları İpek'e daha önceden söylemedin mi? Söyledim ama faydası olmadı. Refah Partisi il başkanı olduğum için bana inanmıyor belki de. Sen İstanbul'dan, hatta Almanya'dan gelen başka türlü bir adamsın. Sen söylersen inanır. Refah Partisi il başkanı olarak karının örtüsüz olması seni siyasette zorlamaz mı? 4 gün sonra Allah'ın izniyle seçimi kazanıp belediye başkanı olacağım, dedi muhtar. Ama ondan da önemlisi pişmanlığımı İpek'e senin anlatman. O sırada ben belki hala gözaltında olurum. Bunu benim için yapar mısın kardeşim? Ka bir an kararsızlık geçirdi. Yaparım, dedi sonra. Muhtar K'ya sarılıp yanaklarından öptü. Muhtara acımayla tiksinti arası bir şeyler duydu K ve muhtar kadar saf ve açık yürekli olmadığı için küçümsedi kendini. Şu şiirimi de İstanbul'da Fahir'e kendi elinle vermeni çok rica ediyorum, dedi muhtar. Demin sözünü ettiğim şiir adı Merdiven'dir. K karanlıkta şiiri cebine sokarken han odasına 3 sivil adam girdi. İkisinin ellerinde iri el fenerleri vardı. Hazırlıklı ve meraklıydılar ve K ile muhtarın burada ne yaptıklarını çok iyi bildikleri hallerinden anlaşılıyordu. K onların MİT'ten olduğunu anladı. Gene de K'nın kimliğine bakarlarken burada ne işi olduğunu sordular. K belediye seçimleri ve intihar eden kadınlar üzerine Cumhuriyet Gazetesi'ne yazı yazmak için İstanbul'dan geldiğini söyledi. Siz İstanbul gazetelerine yazın diye intihar ediyorlar zaten, dedi memurlardan biri. Hayır, o yüzden değil, dedi K dik başlılıkla. Ne yüzden? Mutsuzluktan intihar ediyorlar. Biz de mutsuzuz ama intihar etmiyoruz. Bir yandan da ellerindeki lambaların ışığında parti il merkezinin dolaplarını açıyor, çekmecelerini çekip içindekileri masanın üzerine boşaltıyor, dosyaların içinden bir şeyler arıyorlardı. Altına bakıp silah aramak için muhtarın masasını devirdiler. Dolaplardan birini öne çekip arkasına baktılar. K'ya muhtara davrandıklarından çok daha iyi davranıyorlardı. Müdürün vurulduğunu gördükten sonra niye polise değil de buraya geldiniz? Burada randevum vardı. Niçin? Biz üniversiteden 2 eski arkadaşız, dedi muhtar özür dileyen bir sesle. Kaldığı Karpalas Oteli'nin sahibesi de karımdır. Saldırıdan az önce bana, buraya, parti merkezine telefon edip randevu aldılar. İstihbaratçılar partimizin telefonlarını dinlediği için bunu kontrol edebilirsiniz. Bizim sizin telefonlarınızı dinlediğimizi ne biliyorsun? Özür dilerim, dedi muhtar hiç telaşlanmadan. Bilmiyorum, tahmin ettim. Belki yanılmışımdır. Muhtar da polis tarafından hırpalanınca aşağıdan almaya, hakaretleri ve itilip kakılmayı onur sorunu yapmamaya, polisin ve devletin acımasızlığını elektriklerin kesilmesi, yolların hep çamurlu olması gibi doğal bir şey olarak kabul etmeye alışmış birinin soğukkanlılığını ve ezikliğini hissediyordu K. Ve bu yararlı esneklik ve yetenekler kendisinde olmadığı için ona bir saygı da duyuyordu. Parti il merkezi uzun uzun arandıktan ve dolapları ve dosyaları alt üst edilip bir kısmı iplerle bağlanıp torbalara doldurulduktan ve bir de arama tutanağı tutulduktan sonra bindirildikleri polis aracının arkasında yan yana suçlu çocuklar gibi sessizce otururlarken K, aynı ezikliği muhtarın dizlerinin üzerinde şişman ve ihtiyar köpekler gibi uslu uslu duran iri ve beyaz ellerinde gördü. Polis aracı Kars'ın karlı ve karanlık sokaklarında ağır ağır ilerlerken eski Ermeni konaklarının perdeleri yarı açık pencerelerinden dışarı sızan soluk turuncumsu ışıkları, ellerinde plastik torbalar buzlu kaldırımlarda ağır ağır yürüyen ihtiyarları, hayaletler kadar yalnız, boş ve eski evlerin cephelerini hüzünle seyrettiler. Millet Tiyatrosu'nun ilan tahtasına akşamki gösterinin afişleri asılmıştı. Canlı yayın için sokaklardan yayın kablosu getiren işçiler hala çalışıyorlardı. Yollar kesildiği için otobüs garajlarında sinirli bir bekleyiş havası vardı. Taneleri Kaan'ın gözüne küçük çocukların kar fırtınası adını verdikleri içi su dolu oyuncakların içlerindeki kar taneleri kadar iri gözüken masalımsı karın altında polis aracı ağır ağır ilerledi. Şoför dikkatle ve çok yavaş sürdüğü için bu kısacık yolda bile 7-8 dakika süren yolculuk boyunca Kaan'ın gözleri yanında oturan muhtarın gözleriyle bir kere karşılaştı ve eski dostunun hüzünlü ve teskin edici bakışlarından emniyet müdürlüğünde muhtara döveceklerini, kendisine ise dokunmayacaklarını utançla ve içi rahatlayarak anladı. Arkadaşının yıllar sonra bile unutamayacağı bakışlarından K, ayrıca muhtarın az sonra yiyeceği dayağı hak ettiğini düşündüğünü de hissetti. 4 gün sonra yapılacak belediye başkanlığı seçimlerini kazanacağına kesinlikle inanmasına rağmen, gözlerinde öyle bir tevekkül ve olacaklar için peşinen özür dileyen öyle bir bakış vardı ki, muhtarın şöyle düşündüğünü de anladı K. Dünyanın bu köşesinde yaşamakta hala ısrar ettiğim, hatta burada iktidar hırsına kapıldığım için az sonra yiyeceğim ve gururumu kırmadan geçiştirmeye çalışacağım dayağı hak ettiğimi biliyorum. Ve bu yüzden de kendimi senden aşağı görüyorum. Sen de lütfen bakışlarını gözlerimin içine dikerek utancımı yüzüme vurma. Polis minibüsü müdürlüğün karla kaplı iç avlusunda durduktan sonra K ile muhtarı birbirlerinden ayırmadılar ama çok farklı davrandılar onlara. K'ya İstanbul'dan gelen ünlü bir gazeteci, aleyhlerine bir şey yazarsa başları derde girecek etkili biri ve işbirliği yapmaya hazır bir tanık muamelesi yaptılar. Muhtara davranışlarında ise aşağılayıcı bir "gene mi sen" havası vardı. Hatta K'ya dönerek "böyle biriyle sizin gibi birisinin ne işi olabilir" havasına da girdiler. Muhtarı aşağılayışlarında onu kafasız "sana bu devleti teslim ederler mi sanıyorsun?" ve şaşkın "sen önce bir kendi hayatına sahip olsan" bulmalarının da payı olduğunu düşünmüştü kasaflıkla. Ama ima edilen şeyin çok daha başka olduğunu daha sonra acıyla anlayacaktı. Eğitim Enstitüsü müdürünü vuran ufak tefek saldırganı teşhis etsin diye bir ara K'yı yan odaya götürüp arşivlerden derlenmiş 100'e yakın siyah beyaz fotoğraf gösterdiler. Kars ve civarındaki siyasal İslamcılardan emniyet güçlerince bir kere olsun gözaltına alınmış herkesin fotoğrafı vardı burada. Çoğu gençti, Kürttü, köylü ya da işsizdi ama aralarında işportacılar, İmam Hatip, hatta üniversite öğrencileri, öğretmenler ve Sünni Türkler de vardı. Emniyetin kamerasına öfke ve kederle bakmış gençlerin fotoğraflarından K, Kars sokaklarında geçirdiği bir günde rastladığı iki delikanlının yüzünü çıkardı ama daha yaşlı ve ufak tefek olduğunu düşündüğü saldırgan, siyah beyaz fotoğraflardan çıkarmasına imkan yoktu. Diğer odaya geri döndüğünde hala aynı taburede kamburu çıkmış olarak oturan muhtarın burnunun kanadığını ve tek gözüne kan oturmuş olduğunu gördü. Muhtar utançla bir iki hareket yaptıktan sonra mendiliyle yüzünü iyice gizledi. Sessizlikte K bir an muhtarın ülkesinin yoksulluğu ve budalalığı yüzünden çektiği suçluluk duygusu ve ruhsal eziyetten yediği bu dayak sayesinde arındığını hayal etti. 2 gün sonra kendisini hayatta en mutsuz eden haberi acıyla öğrenmeden hemen önce, bu sefer kendisi muhtarın durumuna düşmüşken K, artık aptalca da bulsa bu hayali hatırlayacaktı. Muhtarla göz göze geldikten 1 dakika sonra ifadesini almak için K'yı yeniden yan odaya aldılar. Çocukluğunda K'nın avukat babasının eve iş getirdiği akşamlar tıkırdattığı Remington Mark'ta eski daktilonun bir kardeşini kullanan genç bir polise eğitim enstitüsü müdürünün nasıl vurulduğunu anlatırken K, muhtarı kendisine korkutmak için gösterdiklerini düşünüyordu. Az sonra serbest bırakılınca da içeride kalan muhtarın kanlı yüzü uzun bir süre gözünün önünden gitmedi. Eskiden taşra şehirlerinde Muhafazakarlar polis tarafından böyle kolay hırpalanmazdı. Ama muhtar, ANAP gibi merkez sağ partiden değildi. Radikal İslamcı olmaya çalışan bir görüştendi. Gene de durumunun muhtarın kişiliğiyle ilgili bir yanı olduğunu da sezdi. Kar altında uzun uzun yürüdü. Ordu Caddesi'nin aşağılarında bir duvara oturdu. Sokak lambalarının ışığında karlı yokuşta kızak kayan çocukları seyredip sigara içti. Gün boyunca tanık olduğu yoksulluk ve şiddetten yorgundu ama İpek'in sevgisiyle yepyeni bir hayata başlayabilme umudu kıpırdanıyordu içinde. Daha sonra kar altında yeniden yürürken Yeni Hayat Pastanesi'nin karşı kaldırımlarında buldu kendini. Camı kırılmış pastanenin önündeki polis aracının lacivert ışığı yanıp sönüyor, pastanedeki memurları çoluk çocuk seyreden bir kalabalığı ve bütün Kars'ın üzerinde tanrısal bir sabırla yağan karı hoş bir ışıkla aydınlatıyordu. K da kalabalığın arasına girdi ve pastanede polislerin ihtiyar garsona hala bir şeyler sorduklarını gördü. Birisi ürkek bir hareketle K'nın omzunu dürttü. Siz şair K'sınız değil mi? İri yeşil gözlü, iyi çocuksu yüzlü bir delikanlıydı. Benim adım Necip. Kars'a seçimler ve intihar eden kızlar hakkında Cumhuriyet Gazetesi'ne yazı yazmak için geldiğinizi, pek çok cemaatle görüştüğünüzü biliyorum. Ama görmeniz gereken önemli bir kişi daha var Kars'ta. Kim? Biraz kenara çekilelim mi? Delikanlının takındığı esrarengiz havayı sevdi K. Şerbetleri ve salebiyle dünyaca meşhur modern büfenin önüne çekildiler. Bu görmeniz gereken kişinin kim olduğunu, size ancak onu görmeyi kabul ederseniz söylemeye yetkiliyim. Kim olduğunu bilmeden onu görmeyi nasıl kabul edeyim? Orası öyle dedi Necip. Ama o kişi saklanıyor. Kimden ve neden saklandığını siz onu görmeyi kabul etmeden söyleyemem. Peki, onu görmeyi kabul ediyorum, dedi K. Resimli romanlardan çıkma bir havayla ekledi. Umarım bu bir tuzak değildir. İnsanlara güvenmezsen hayatta hiçbir şey yapamazsın, dedi Necip. Gene resmi bir roman havasıyla. Size güveniyorum, dedi K. Görmem gereken kişi kim? Adını öğrendikten sonra onu göreceksin. Ama saklandığı yeri de bir sır olarak saklayacaksın. Bir daha düşün şimdi. Söyleyeyim mi kim olduğunu? Evet, dedi K. Siz de bana güvenin. Necip bir efsane kahramanının adını anar gibi heyecanla, o kişinin adı Lacivert'tir, dedi. K'dan hiçbir tepki alamayınca hayal kırıklığına uğradı. Yoksa Almanya'dayken hiç duymadınız mı onu? Türkiye'de ünlüdür. Biliyorum, dedi K yatıştırıcı bir havayla. Onu görmeye hazırım. Ama ben nerede olduğunu bilmiyorum, dedi Necip. Hatta hayatım boyunca onu hiç görmedim. Bir an birbirlerini kuşkuyla gülümseyerek süzdüler. Seni Lacivert'e bir başkası götürecek, dedi Necip. Bana verilen görev seni ona götürecek kişiyle buluşturmak. Birlikte küçük Kazım Bey Caddesi'nden aşağı doğru küçük seçim bayraklarının altından ve afişler arasından yürüdüler. K, delikanlının sinirli ve çocuksu hareketlerinde, ince gövdesinde kendi gençliğini hatırlatan bir şeyler sezerek ona yakınlık duydu. Bir an dünyayı onun gözleriyle görmeye çalışırken yakaladı kendini. Lacivert hakkında Almanya'da ne duydunuz diye sordu Necip. Türk gazetelerinden onun siyasal İslamcı bir militan olduğunu okumuştum, dedi K. Başka kötü şeyler de okudum onun hakkında. Necip aceleyle sözünü kesti. Siyasal İslamcı dini için savaşmaya hazır biz Müslümanlara, batılı ve laik basının verdiği bir ad, dedi. Siz bir laiksiniz ama onun hakkında laik basının yazdığı yalanlara kanmayın lütfen. O kimseyi öldürmemiştir. Müslüman kardeşlerini savunmak için gittiği Bosna'da ve bir Rus bombasıyla sakat kaldığı Grozny'de bile. K'yı bir köşede durdurdu. Şu karşıki dükkan var ya, tebliğ kitabevi. Vahdetçilerindir ama Kars'ın bütün İslamcıları orada buluşur. Herkes gibi polis de bilir bunu. Tezgahtarlar arasında casusları vardır. Ben İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. Bizim oraya girmemiz yasak. Disiplin cezası verirler ama içeri haber vereceğim. 3 dakika sonra içeriden kızıl takkeli, uzun boylu, sakallı bir genç çıkacak. Onun peşine takıl. 2 sokak sonra arkanızda sivil polis yoksa o sana sokulur ve seni götürmesi gereken yere götürür. Anladın mı? Allah yardımcın olsun. Yoğun karın içinde Necip bir anda kayboldu. K, içinde ona karşı bir sevgi hissetti. 8. İntihar eden günahkardır. Lacivert'in ve Rüstem'in hikayesi. K, tebliğ kitabevinin karşısında beklerken kar daha da hızlandı. Üstünde başında biriken karları silkelemekten ve beklemekten sıkılan K oteline dönecekti ki, uzun boylu, sakallı gencin karşı kaldırımda sokak lambasının soluk ışığı altında yürümekte olduğunu fark etti. Kafasındaki kırmızı takkenin kardan bembeyaz kesildiğini görünce yüreği hızlanarak onu izledi. Anavatan Partisi Belediye Başkan Adayı'nın İstanbul'u taklitle yalnızca yayalara ayırmaya söz verdiği Kazım Karabekir Caddesi'ni boydan boy yürüdüler. Faik Bey Caddesi'ne sapıp iki sokak aşağıdan sağa döndüler ve istasyon meydanına vardılar. Meydanın ortasındaki Kazım Karabekir heykeli kardan kaybolmuş ve karanlıkta bir büyük dondurma şekline girmişti. K, sakallı gencin istasyon binasına girdiğini görünce peşinden koştu. Bekleme salonlarında kimse yoktu. Gencin perona çıktığını hissederek yürüdü. Peronun bittiği yere gelince, karanlığın içinde delikanlıyı ileride görür gibi olup, demir yolu boyunca korkuyla yürüdü. Burada bir anda vurulup öldürülse, cesedini bahara kadar kimsenin bulamayacağı gelmişti ki aklına, sakallı, takkeli gençle burun buruna geldi. "Peşimizde kimse yok," dedi genç. "Ama istersen hala vazgeçebilirsin. Yok, benimle geleceksen, bundan sonra çeneni tutacaksın. Buraya nasıl geldiğini ağzından asla kaçırmayacaksın. Hainlerin sonu ölümdür." Ama son sözü bile K'yı korkutmadı. Çünkü gülünç denecek kadar ince bir sesi vardı. Demir yolu boyunca yürüyüp, silonun yanından geçip, askeri lojmanların hemen yanındaki Yahniler Sokağı'na girdikten sonra, ince sesli genç K'ya gireceği apartmanı gösterdi. Hangi zili çalacağını açıkladı. "Ustaya saygısızlık etme," dedi. "Sözünü kesme. İşin bitince de oyalanmadan çık git." Hayranları arasında lacivertin bir başka takma adının usta olduğunu K böyle öğrendi. Zaten lacivert hakkında siyasal İslamcı ve meşhur olduğundan başka pek az şey biliyordu K. Almanya'da eline geçen Türk gazetelerinden yıllar önce onun bir cinayete bulaştığını okumuştu. Adam öldüren pek çok siyasal İslamcı vardı. Hiçbiri ünlü değildi bunların. Laciverti ünlü yapan şey, küçük bir televizyon kanalında yapılan para ödüllü bir bilgi yarışmasının cicili bicili renkli elbiseler giyip, açık saçık ve sıradan şakalar yapıp cahilleri de sürekli aşağılayan kadınsı ve züppe sunucusunu öldürdüğü iddiasıydı. Günay Bener adlı yüzü benlerle kaplı bu alaycı sunucu, canlı yayınlanan bir yarışma sırasında yoksul ve alık bir yarışmacıyla alay ederken, dil sürçmesiyle Hazreti Peygamber hakkında yakışıksız bir söz söylemiş, programı uyuklayarak seyreden birkaç dindar seyircisinin öfkesini çeken bu şaka unutulacakken, lacivert İstanbul'daki bütün gazetelere mektuplar yollayıp, sunucu aynı programda tövbe deyip özür dilemezse, onu öldüreceği tehdidini savurmuştu. Bu tür tehditlere alışık İstanbul basını, bu mektuba hiç yer vermeyecekti belki ama, kışkırtıcı bir laik siyaset izleyen küçük bir televizyon kanalı, kamuoyuna eli silahlı siyasal İslamcıların ne kadar azıttığı mesajını verebilmek için, laciverdi programına çıkarmış, o da tehditlerini abartarak tekrarlamış, bu programın başarısı üzerine başka televizyon kanallarında da gözü dönmüş, eli satırlı İslamcı rolüne razı olup görünmüştü. Savcılığın ölümle tehdit suçundan kendisini aradığı ve ilk ününü yaptığı bu sıralarda lacivert gizlenmeye başlamış, olayın kamuoyunda bir ilgi uyandırdığını gören Güner Bener de her günkü canlı yayında beklenmedik bir çıkışla, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı gerici sapıklardan korkmadığını söyleyerek meydan okumuş. Bir gün sonra program için gittiği İzmir'deki lüks otel odasında programda giydiği deniz topu desenli rengarenk kravatıyla boğularak öldürülmüştü. Lacivert aynı gün ve saatlerde Manisa'da türbancı kızları destekleyen bir konferans verdiğini kanıtlamasına rağmen olayı ve kendi ününü bütün ülkeye yayan basından kaçıp gizlenmeye devam etmişti. O günlerin İslamcı basınının bir kısmı da siyasal İslam'a eli kanlı gösterdiği, laik basının oyuncağı olduğu, bir İslamcıya yakışmayacak kadar ünden ve medyadan hoşlandığı, CIA ajanı olduğu gibi gerekçelerle laik basın kadar kendisine saldırdığı için lacivert uzun bir süre ortadan kaybolmuştu. Bu sırada Sırplara karşı Bosna'da, Ruslara karşı Grozny'de kahramanca vuruştuğu söylentileri İslamcı çevrelerde yayılmıştı ama bunların yalan olduğunu söyleyenler de vardı. Lacivert'in bu konularda ne düşündüğünü merak edenler kitabımızın "Ben Kimsenin Ajanı Değilim" başlıklı, K ile Lacivert Hücrede adlı alt başlıklı 35. bölümünün 5. sayfasında "İdamımın" kelimesiyle başlayan kendi kısa hayat hikayesine de bakabilirler ama kahramanımızın orada söylediklerinin de hepsinin doğru olduğundan emin değilim. Hakkında pek çok yalan söylenmesi, kimi söylentilerin bir çeşit efsane düzeyine ulaşması, Lacivert'in kendi esrarengiz havasından besleniyordu. Sonradan bürünmek istediği sessizliğin arkasında ilk ünleniş yolunun bazı İslamcı çevrelerde çok eleştirilmesi, bir Müslümanın laik Siyonist burjuva medyada o kadar çok görünmemesi yolundaki eleştirilere, laciverdin hak verdiği şeklinde de yorumlanabilir. Ama hikayemizde göreceğiniz gibi lacivert aslında medyaya konuşmaktan hoşlanıyordu da. Kars'a geldiği konusunda çıkan söylentilerin ise küçük yerlerde bir anda yayılan söylentilerde olduğu gibi çoğu birbirini tutmuyordu. Bazıları lacivertin devletin Diyarbakır'daki yönetici kadrosunu baskınlarla çökerttiği bir İslamcı Kürt örgütünün Kars'taki tabanını ve kimi sırlarını korumak için geldiğini söylüyordu ama söz konusu örgütün aslında Kars'ta bir iki meczuptan başka taraftarı yoktu. Son zamanlarda Marksist Kürt milliyetçileriyle İslamcı Kürtler arasında doğu şehirlerinde başlayıp büyüyen çatışmayı yatıştırmak için geldiği her iki tarafın barışçı ve iyi niyetli militanlarınca söyleniyordu. İslamcı Kürtler ile Marksist milliyetçi Kürtler arasında önceleri ağız dalaşları, küfürleşme, adam dövme, sokak kavgaları şeklinde başlayan sürtüşme, pek çok şehirde bıçaklamalara, satırlamalara dönüşmüş, son aylarda ise taraflar birbirlerini kurşunlayarak öldürmeye, birbirlerini kaçırıp işkenceli sorgudan geçirip, her iki tarafta naylon eritip deriye damlatma, taşak sıkma gibi yöntemleri kullanıyordu, boğmaya başlamışlardı. Pek çoklarının devlete yarıyor dediği bu savaşı sona erdirecek gizli bir arabulucu heyet için, Lacivert'in kasaba kasaba gezerek zemin yokladığı da söyleniyordu ama, düşmanlarının dediği gibi, geçmişindeki karanlık noktalar ve genç yaşı bu itibarlı ve zor görev için uygun değildi. Genç İslamcılar onun Kars'taki yerel televizyon istasyonu Serhat Kars Televizyonu'nun edepsiz şakalar yapan ve İslam'la üstü çok örtülü olarak da olsa alay eden, parlak elbiseli parlak sunucusu ve disk jokeyini temizlemeye geldiği söylentisini de yaymışlar. Bu yüzden Hakan Özge adlı Azeri kökenli sunucu da son programlarında ikide bir Allah'tan, namaz vakitlerinden söz etmeye başlamıştı. Lacivert'in uluslararası bir İslamcı terörist şebekesinin Türkiye bağlantısı olarak hareket ettiğini hayal edenler de vardı. Eski Sovyet ülkelerinden Türkiye'ye fuhuş yapmak için gelen binlerce kadını yıldırmak için bazılarını öldürmeyi, Suudi destekli bu şebekenin planladığı Kars'taki istihbarat ve güvenlik birimlerine bile duyurulmuştu. Lacivert bu iddialar gibi intihar eden kadınlar, türbancı kızlar ya da belediye seçimleri için geldiği yolundaki söylentileri de yalanlamaya kalkışmamıştı. Etrafta hiç görünmemesi hakkındaki söylentilere hiç cevap vermemesi ona, İmam Hatip'li öğrencilerin, gençlerin hoşuna giden esrarengiz bir hava veriyordu. Yalnız polisten saklanmak için değil, bu efsane havasını bozmamak için de Kars sokaklarında hiç görünmüyor, bu da şehirde olup olmadığı konusunda kuşkular yaratıyordu. K, kırmızı takkeli gencin kendisine gösterdiği zili çaldı ve apartman dairesinin kapısını açıp kendisini içeri buyur eden kısa boylu adamın 1,5 saat önce Yeni Hayat Pastanesi'nde eğitim enstitüsü müdürünü kurşunlayan adam olduğunu anladı hemen. Adamı görür görmez yüreği atmaya başlamıştı. "Kusura bakmayın," dedi kısa boylu adam. Ellerini havaya kaldırıp avuçlarının içini göstererek. "Son 2 yılda ustamızı 3 kere öldürmeye teşebbüs ettiler. Üzerinizi arayacağım." Üniversite yıllarından kalma bir alışkanlıkla K, aranmak için kollarını iki yana açtı. Küçük adamın küçük elleri gömleğinin üzerinde, sırtında bir silah arayarak dikkatle gezinirken K, kalbinin ne kadar hızlı attığını fark edilmesinden korktu. Hemen sonra kalbinin atışı düzene girdi ve K yanıldığını hissetti. Hayır, gördüğü bu adam eğitim enstitüsü müdürünü vuran adam değildi hiç. Edward G. Robinson'ı hatırlatan bu sevimli ve orta yaşlı adam ne herhangi birini vurabilecek kadar kararlı ne de sağlam gözüküyordu. Ağlamaya başlayan bebeğin hıçkırıklarını ve onunla şefkatle konuşan bir annenin tatlı sesini işitti K. "Ayakkabılarımı çıkarayım mı?" dedi ve cevap beklemeden ayakkabılarını çıkarmaya başladı. "Biz burada misafiriz," demişti aynı anda bir ses. "Ev sahiplerimize yük olmak istemiyoruz." K, küçük sofada bir başkası olduğunu o zaman fark etti. Bunun lacivert olduğunu anlamasına rağmen, aklının bir yanı, çok daha etkileyici bir karşılaşma sahnesine hazırlandığı için şüphede kalmıştı. Lacivert'in peşinden siyah beyaz televizyonu açık, yoksul bir odaya girdi.